Ayrım 25, Romanov Komplosu, Glenn Mead, sayfa 314. 70. Kısım, Çeka Merkezi, Moskova. Kapı hızla açıldı ve odaya Yakov girdi. Ayyaşlar gibi kokuyorsun dedi, ne istemeye geldin? Abraham Tarku donuk gözlerini Yakov'a dikti, sonra sessiz kalmayı yeğleyip dudaklarını yaladı. Yakov'un gözleri parladı. Andreyev'le ilgili değil mi? Onunla ilgili olması gerek. ''Beni Moskova'da yakaladıktan sonra serbest bıraktın. Yuri tekrar görünürse beni yem olarak kullanmak istediğini söyledin. Enseme bir kurşun sıkılmadıysa sadece buna borçlu olduğumu anlattın. Komisere kardeşini öldürenin yüzbaşı olmadığını söylemiştim.'' Yakov dudaklarını çarpıttı. ''Daha başlangıçta yalan söylüyorsun. Baygın olduğunu anlattın. Çavuş Mersk de doğruladı. Zaten yarı körsün. Üstelik gözlük camların da çatlamıştı. Neler olduğunu bir yana bırak. Herhangi bir şey gördüğünü nasıl iddia edersin?''
''Yüzbaşıyı bildiğim için.''
''Ben de umutsuz insanların umutsuz şeyler yaptığını biliyorum. Haydi çıkar ağzından baklayı da senin veya ailenin başına bir şey gelmesin.''
''Beni buldu.''
''Ne zaman?''
Bu öğleden sonra yardıma ve yeni elbiseye ihtiyacı vardı. Dükkandaki yazı makinesini de kullandı. Uralların doğusuna ve Yekaterinburg'a giden trenlerle ilgilendi.
Yanında bir kadın da var mıydı?
Aslında vardı.
Masanın başına oturduklarında sessizliği bozan tek şey uyuyan Sergei'nin soluklarıydı.
Nina korkuyla, "Lütfen Yuri," dedi, "tabancayı bir tarafa bırak."
Yuri Nina'nın dediğini ancak odanın güvenli olduğunu anlayınca yaptı ve nagantı cebine yerleştirdi. Nina'ya bakarken aralarında birbirlerine yabancıymış gibi bir rahatsızlık vardı. Sonra gidip yatağın başucunda durdu ve uyuyan oğlunu seyretti. Yatağın yanındaki ilaç şişesini fark etti. "Sağlığı nasıl?"
"Göğsü dolu, kışı kötü geçirdi. Doktor sıcak tutmamı, dinlendirmemi söyledi. Lütfen uyandırma onu Yuri, daha ancak uyuttum."
Eli Sergei'nin aldığında dolaşırken kendini tutmakta zorlanıyor, endişeden yüzü kasılıyordu. Sonra eğildi ve oğlunun ıslak alnını usulca öptü.
Nina alçak sesle, "Lütfen uyandırma," dedi. "Fotoğrafını bile saklamak zorunda kaldım. Onun için seni görmesin. Yalvarıyorum Yuri. Onu üzmekten başka bir şeye yaramaz. Şaşırıp üzülecek. Sen gittikten sonra da umutsuzluğa kapılacak."
Oğluna çevirdiği gözleri nemliydi. Ardından Nina'nın fısıltısını duydu. "Gel masanın başına otur, lütfen sesini yükseltme." Yanına vardığında karısı, "Burada kalamazsın," dedi.
"Buraya gelmekle kendini büyük tehlikeye attın. Hepimizi tehlikeye attın."
"Biliyorum, fazla kalmayacağım ama ikinizi bir daha görmem gerekiyordu." Gerginlik belirtileri açıktı. Nina yorgun ve bitkin görünüyordu. Daha da zayıflamıştı. Uzandı, karısının eline dokundu. "Nasılsın?"
"Hayattayım işte."
"Annem, baban?"
"Aylar önce tutuklandılar. Kızıllar her ikisini de Lefortovo'da zindana attı."
"Neden?"
"Artık bir neden mi gerekiyor? Babam iş adamıydı ve gayrimenkulleri vardı. Bu da yeterli neden."
Genç kadının elini sıktı. "Gerçekten üzgünüm Nina." Nina elini çekti, önlüğünün cebinden bir mendil çıkarıp gözlerini sildi. Sonra endişeyle kalkıp arka pencereden dışarıya bakmaya gitti.
"Çeka seni burada bulursa hepimizin işi bitik demektir. Gerçekten kalamazsın Yuri."
"Nina, buraya gelmemin bir nedeni var. Sadece ikinizi görmeye gelmedim. İngiltere'ye kaçtım."
"Geçen gün buraya Leonid geldi. O da senin İngiltere'ye gittiğini düşünüyor. Eğer görünürsen ona haber vermemi istedi."
Yuri acı bir sesle, "Geleceğini tahmin etmiştim."
"Beni izliyorlar Yuri. Eminim bunu da tahmin etmişsindir."
"Biliyorum." Yeniden perdenin yanına gidip aralıktan dışarı baktı. "Dikkatli davrandım. Beni gördüklerini sanmam. Rusya'yı terk etmek zorunda kaldım Nina. Ama bir amaçla döndüm. Senin ve Sergei'nin Moskova'yı bırakıp benimle gelmenizi istiyorum."
Nina'nın kocasına diktiği gözlerde neredeyse bir dehşet ifadesi okunuyordu. "Moskova'yı bırakmak mı? Nereye gideceğiz?"
Yuri masanın başına dönerken, "İngiltere'ye," dedi. "Orada hep birlikte yeni bir hayata başlayabiliriz."
"Biz boşandık Yuri, bunu açık ettiğimi sanıyordum."
"Nina, aramızdaki anlaşmazlıklar ne olursa olsun hepsini bir kenara bırakıp Sergei'yi düşünmeni istiyorum. Biz bir daha karı koca olamasak da senden her şeyden önce oğlumuzu istiyorum.
Her ikimize de ihtiyacı var onun, özellikle de şimdi.
Nina'nın sesindeki acı tınıyı kaçırmadı. Peki bu nasıl bir hayattı dersin? Kocasız, yoksulluk içinde yaşamak, durmadan tutuklanmak korkusu duymak.
Nina,
sen 4 yıl boyunca ya askerdin ya da tutuklu ama hiç baba veya koca olamadın. Biliyorum savaş vardı. Senin de en az bizler kadar savaş kurbanı olduğunu biliyorum. Ama artık böyle devam edemezdim. Kuşkuyla yaşamayı sürdüremezdim. Eve bir daha sağ salim dönecek misin? Sergei'nin hep bir babası olacak mı kuşkusuyla?
Göremiyor musun? Bunlara neden bir son vermek zorunda kaldığımı göremiyor musun?
Birden çözüldü. Hıçkırıklara boğulurken omuzları yükseldi. Yüzünü ellerine gömerek masanın üzerine kapandı. Tam çökmek üzereyken bütün o baskının altından bile Sergei'nin uykuda döndüğünü hissetti. Oğlunun sesini işitince hıçkırıklarını boğmak için eliyle ağzını kapattı.
Nina, lütfen. Kadını kendine çekip kollarını aldı. Kadın eski kocasına sokuldu. Yuri onu kollarında ileri geri sallarken bir süre öyle kaldılar. Sonra kendini çekti, gözlerini silip toparlanmayı başardı.
Böyle bir yere varamayız Yuri. Seni her zaman seveceğim, her zaman. Ama oğlumuzu düşünmek zorunda olduğumu anlaman gerek. Bilmen gerek bir kampa göndereceğini söyledi.
Yuri'nin yüzünden kanı çekildi.
Öyleyse artık burada kalamazsın. Hemen benimle gelmeniz gerek.
Hayır, gitmesi gereken sensin Yuri. Sessizce ve uzatmadan buraya geldiğini kimse bilmemeli.
Nina,
başka bir şey yapmak Sergei'nin hayatını tehlikeye atmak olur. Moskova'da kalırsak her ikimiz de en azından bir fırsat bulabiliriz. Kaçmaya kalkmak ölüme davetiye çıkarmak demektir.
Yuri kendini yenilmiş hissetti. Yüzünde perişanlığın ifadesiyle,
öyleyse hiç umut yok, öyle değil mi dedi. İkinizi bir daha asla göremeyeceğim.
Gözleri dolarak Yuri'ye baktı.
Oğlumun hayatını tehlikeye atamam. Bunu yapamam Yuri, göremiyor musun? Lütfen git şimdi. Bizi daha fazla tehlikeye atma lütfen.
Söylenenlerin acımasız mantığını anladı. Özündeki korkunç gerçeği gördü. Ancak cevap verme fırsatı bulamadan Sergei ciğerlerini sarsan kuru bir öksürükle uyandı. Gözlerini ovuşturup doğrulurken sızlandı. Babasını tanır tanımaz gördüklerine inanamayarak gözlerini fal taşı gibi açtı. Sanki doğrulamasını bekler gibi annesine baktı. Sonra da dudakları kararsızca titremeye başladı.
Nina mutsuzca, ''Yuri lütfen git artık, yalvarırım git.'' diye yakardı.
Yuri yatağın yanına gidip oğlunu kucağına aldı. Sergei şaşkınlıkla ona bakarken doğa etkisini gösterdi. Bir hayvan yavrusu gibi babasının göğsüne sığındı. Bırakmak istemedi.
Baba, baba.
Sergei, baba burada, her şey iyi olacak.
Anne, annem gittiğini söylemişti.
Gitmiştim ama geldim işte, her şey yolunda.
Oğluna sarıldı, heyecandan öylesine sarsılmıştı ki tek yapabildiği orada öylesine dikilmek, oğlunu öpmek, kollarında sallamaktı.
Bir saniye sonra sokak motor homurtularıyla doldu, homurtuları fren sesleri izledi. Yüreği gümbürdeyerek pencereden bakınca kaldırımın kenarına yanaşan bir sürü kamyonet gördü. Kamyonetlerden askerlerle birlikte sivil giyimliler de atlıyordu.
Nina'nın yüzü soldu, neler oluyor?
Yuri kül gibiydi. Askerler, sürüyle asker. Kamyonetlerden birinden inen ve sağa sola emirler yağdıran Leonid Yakov'un tanıdık yüzünü gördü. Yakov da aralarında.
Şaşkın Sergei'yi öpüp Nina'nın kucağına verdi, tabancasına uzandı.
Nina elini tabancayı tuttuğu kola koydu.
Hayır, gitmelisin Yuri. Arka kapıdan çık ama hemen şimdi git. Tanrı aşkına seni burada bulmasınlar.
71. kısım, Moskova. Lydia köşeyi dönüp kaldırımın kenarında duran 3 kamyonetin fren seslerini duydu. Parmakları cebindeki nagantın kabzasını kavrarken midesi rahatsızca kasılıyordu. Birden her yer asker doluverdi. Kamyonetlerden atlıyor, binaya dalıyorlardı. Korkunç bir umutsuzluk hissetti. Yuri'nin dediği gibi hiçbir şey aldırmadan yürüyüp gidebilirdi. Ama içinde bir dürtü onu bırakıp gitmesine izin vermedi. Sokağın karşısına geçti ve binaların arkasında uzanan aralığa girdi. Arkasından İngiliz yapımı bir Douglas motosikletin homurtusunu işitti. İki Kızıl Ordu askerinden biri motorun sepetinde oturuyordu.
Sepetteki motordan atlayıp tüfeğini doğrulturken arkadaşı çıkardığı gözlüğüne gidona astı, motordan indi.
''Nereye gittiğini sanıyorsun kadın?''
''Bu, burada oturuyorum.'' dedi Lydia, tüfekli olanın namlusunu doğrultmuştu.
''Öyle mi? Doğru söyleyip söylemediğini birazdan anlarız.''
Tabancasını kılıfından çıkarıp yaklaşan motosiklet sürücüsünün yüz çizgileri keskin kurnazdı.
''Ellerini görebileceğim gibi tut.''
''Yanlış bir şey yapmadım ben.'' Adam Lydia'yı sertçe duvara dayadı. Elleriyle bacaklarının arasını kabaca sıvazladı, sonra daha aşağılara indi. Ardından ceplerini yoklayıp nagantı bulunca yüzü zafer kazanmış gibi aydınlandı.
''Dediğimiz kadar masum değilmişiz ha, bu silahla ne yapacaktın?''
Lydia cevap vermeyince sırıtarak onu arkasından itti.
''Meraklanma, cevabını nasılsa söyletiriz. Sen şimdi dümdüz yürümeye bak. Komiser Yakov seninle bir iki kelime sohbet etmek isteyecektir.''
Yakov dış kapıyı itti ve dikkatli adımlarla Nina'nın dairesine doğru ilerledi. Başını sallayınca yanında getirdiği iki adam Nina'nın kapısına birer tekme attı. Kapı parçalanarak dağılınca da tüfeklerinin namlusunu odada gezdirerek içeriye daldılar. Yakov elindeki tabancasıyla peşlerinden girdi.
''Nerede o?''
Genç kadın cevap vermedi. Yakov yanına yaklaştı. Yüzü dehşetten ve şaşkınlıktan karmakarışık haldeki çocuk annesine sarılmış ağlıyordu.
''Durumu daha da güçleştirme. Benimle oyun da oynama Nina. Zaten başın yeterince dertte.''
Kadın hala cevap vermeyince askerlerden biri dipçiğiyle vurmaya davranırken Yakov adamın kolunu tutup olduğu yerde çevirdi.
''Dışarı ikiniz de arka tarafa gidin, bulun onu.''
Adamlar koşarak çıktı. Yakov öfkeden köpürerek Nina'yı süzdü.
''Seni aptal, ne yaptığının farkında mısın Nina? Senin için bunun sonucu ancak kötü olacak. Nerede o? Nerede olduğunu söyle. Söz veriyorum, sana ve oğluna hoşgörülü davranılmasını isteyeceğim.''
Oysa Nina olduğu yere kök salmış gibiydi. Gözlerindeki dehşet ifadesi her saniye daha yoğunlaşıyor, konuşmayı bile başaramıyordu. Çocuk hıçkırıklarla annesine daha sıkı sarılırken arada bir korkulu gözlerle Yakov'a bakıyordu. Böylesi bir yere varmayacaktı.
''Ben gelene kadar burada bekle, bir yere kıpırdama. Yuri kaçamayacak, bütün bölgeyi kuşattık.''
Nina ancak Yakov kapıdan çıkmak üzereyken kendine gelebildi. Çocuğu hala kollarında, acınacak bir ifadeyle elini uzattı. ''Lütfen ona zarar verme Leonid. Sergey'in hatırı için yalvarıyorum sana.''
''Artık bunun için çok geç.''
72. Kısım Moskova.
Arka tarafta bekleyen sansar yüzlü, ince bıyıklı adam elinde tabancası, peşinde bir grup silahlı askerle içeriye dalarken Andreev de arka bahçedeki çamaşır iplerinin arasına saklandı. Beklemeden depo olarak kullanılan sundurmanın altına girdi. Askerler binaya doluştular. Yuri duvarın üzerinden atlayıp yan bahçeye kaydı. Bir sonraki duvara tırmandı. Arkadaki aralığa açılan paslı kapıya vardığında çizmelerin çıkardığı sesleri işitti. Midesi kasılarak dona kaldı. Aralıktan Lydia'yı önlerine katmış iki silahlı asker geçiyordu. Arkalarından çıktı, nagantını doğrulturken sesinde yanlış anlaşılması imkansız, tehdit dolu bir tını vardı.
''Ses çıkarırsanız ikiniz de ölürsünüz.''
Adamlar dönünce Yuri'nin üzerlerine doğrulttuğu tabancayı gördüler.
''Silahlarınızı bırakın ve yere uzanın.''
Askerler dehşet içinde söyleneni yaptı. Andrei tüfeklerini uzaklara fırlattı, sonra da birinin tabancasını aldı. Tabancayı Lydia'ya atmak üzereyken arkasında ateşe hazırlanan bir tabancanın horozundan çıkan yumuşak tıkırtıyı işitti. Tanıdık bir ses, ''Tabancayı kenara at.'' dedi. ''Sakın bir şey yapmaya kalkma.'' Döndüğünde Yakov'un öfkeden köpüren bir yüz ifadesiyle tabancasını doğrultmuş, paslı kapıdan çıktığını gördü.
''Tabancayı at dedim şimdi, yoksa buracıkla ölürsün.''
Tabancayı yere atınca Yakov tabancasının kabzasıyla başına vurdu. Andreev sendeleyerek geriledi, sırtı duvara dayandı. Lydia yardıma davranınca Yakov namluyu genç kadına çevirip kükredi.
''Ben söylemeden tek bir adım bile atma.''
Lydia olduğu yerde durdu. İki asker debelenip tüfeklerini almaya davrandı. Yakov tabancasını kılıfına yerleştirip Yuri'nin yanına gitti. Şiddetli bir darbeyle Yuri'yi duvarın dibine devirdi.
''Sana olan borcumun ufak bir taksiti olarak kabul et.''
Andreev sarsakça kalkmaya çabaladı.
''Leonid, eğer Stanislav'ı benim öldürdüğümü sanıyorsan yanılıyorsun.'' Yakov hiç beklemedi. Çizmesini Andreev'in gırtlağına basarak soluğunu kesti.
Bana yalan söylemeye kalkma.
Ayağını boynundan çek. Yakov başını hızla çevirdi. Kadının gözlerinde çeliğimsi bir ifade gördü.
Sen kimsin ki bir şey istiyorsun?
Lydia sakince dediğimi yap dedi. Yakov'un yakınındaki asker yüzüne yayılan bir sırıtışla genç kadına yaklaştı.
Onu bana bırak komiser yoldaş. Belki iyi bir dayak saygılı olmayı öğretir.
Vurmak için tüfeğinin dipçiğini kaldırdı.
Aptal kaltak, komiser bir soru sorduğunda terbiyelice cevap versene.
Lydia'nın kalkan elinde mavzer vardı. Tabanca bir kez patladı. Alnından vurulan asker un çuvalı gibi yere yığıldı. İkinci asker tüfeğini doğrultamadı bile. Lydia'nın ilk kurşununu göğsüne, ikincisini de başına yiyince sırt üstü duvarın dibine devrildi. Yakov telaşla kılıfındaki nagantını çekmeye çabalarken Lydia yaklaştı ve tabancasının namlusunu alnına dayadı.
Elini tabancadan çek.
Yakov elini gönülsüzce çekti. Andreev güçlükle doğruldu ve Yakov'un tabancasını kılıfından çekti. Adam ifadesiz gözlerle önce yerdeki iki ölü askere ardından da Lydia'ya bakıp
''İkiniz de ölüm fermanınızı imzaladınız.'' dedi.
''Şükret seni öldürmedi Leonid.'' Askerler silah seslerini duyup koşturmaya başladığından çepeçevre emirler duyulmaya başlamıştı. Andreev motosikletin gidonunu yakalayıp Lydia'ya sepete atla dedi. Genç kadın elinde mavzer ikinci nagantla sepete yerleşirken ayak gürültüleri ve insan sesleri yaklaşıyordu.
Yakov öfkeyle patladı. Bu iş burada bitmeyecek. Kesinlikle bitmeyecek.
Yürü içimden bir ses zamanımız olsa bile beni dinlemeyeceğini söylüyor Leonid dedi.
Nasıl istersen ama bir şeyi bil yeter. Bu dediğim ikimizin arasında başka hiç kimseyi ilgilendirmez. Nina'ya ve oğluma zarar ver, yemin ederim seni öldürürüm. Şimdi burada öldürürdüm ama onların suçlanacağını biliyorum. Onun için uyarıma kulak ver, seni şahsen sorumlu tutarım.
Motosikleti çalıştırıp motorun devrini yükseltirken aralığın uzak ucunda kararsızca yaklaşan bir grup asker belirdi. Lydia arka arkaya iki kez ateş edince askerler kaçıp siper aldı. Kızgınlıktan köpürmüş Yakov'un son gördüğü hızla uzaklaşan Andreev'in yanındaki sepette oturan kadının iki tabancasıyla askerlere ateş etmesiydi. Ardından motosiklet bir köşeyi döndü ve homurtuları uzaklaştı. 73. Kısım Yekaterinburg 23. Markov dizginleri biraz boşaltınca atlar yavaşladı. İleride sütümsü karanlıkta dikilen kontrol noktasını görünce yüreği fazladan bir kere daha vurdu. Arkasına uzandı, arabanın arka tarafındaki ahşap tabuta kemikli parmaklarıyla vurup ''İleride bir denetim noktası var.'' diye fısıldadı. ''Kendini nasıl hissediyorsun?'' Kapak birazcık kalktı, sorgun nefes almasına yetecek kadar aralandı.
''İyiyim, ne yapmamı istiyorsun?''
''Kapağı kapat ve hareketsiz bekle. Özellikle de askerler tabutun içine bakmak isterlerse. Hazırlan, neredeyse vardık.'' Sorg kapağı yerine indirdi. Markov dizginlere asılıp hayvanları kontrol noktasının önünde durdururken birer fener taşıyan tüfeklerinin ucuna süngü takmış iki genç asker arabaya yaklaştı.
''İçlerinden biri sokağa çıkma yasağından haberin yok mu ihtiyar?'' diye sordu.
Markov elindeki kağıdı salladı.
''İgor Markov cenaze levazımatçısı yoldaşlar, bölge komiserlerinden alınma özel izin belgem var. Cenaze evime bir ceset götürüyorum. Sabah olmadan da taşınacak daha bir sürü ölü var.''
''Bir bakayım şuna.'' Askerlerden biri belgeyi aldı, fenerinin ışığında inceledi.
''Markov isterseniz tabuta da bakın.'' dedi. ''Öldü. Direk gibi kaskat ama dikkat edin.''
''Bu da ne demek?''
''Tifodan öldü. Çok bulaşıcıdır.''
Askerler tabutu açıp bakmak düşüncesinden pek mutlu görünmüyorlardı. Ama yine de biri kapağı açmak için süngüsünü kaldıraç olarak kullandı. Sonra da fenerini kaldırdı. Tabutun içinde yüzü bembeyaz, gözleri kapalı, elleri göğsünde kavuşturulmuş halde sorg yatıyordu. Üzerinde bir koluna kırmızı bir pazıbent dikilmiş siyah bir takım vardı. Markov saygıyla kasketine dokunurken, ''Tanrı'yla buluşmaya giden iyi bir Bolşevikli.'' dedi. Asker iğrenerek geri çekilip kapağı yerine bıraktı.
''Tanrı falan yok cenazeci. Yoldaş Lenin'i duymadın mı? Şimdi hemen uzaklaş buradan.''
5 dakika sonra Markov beygirleri yeniden durduruyordu. Hayvanlar burun çaldı, toynakları kaldırım taşlarının üzerinde yankılandı.
''Geldik, şimdi rahatça çıkabilirsin artık.''
Arabanın arkasında sorg kapağı kaldırıp tabuttan çıktı. Markov'un yüzüne sürdüğü unları bir havluyla sildi. Kırmızı pazı bendi çıkarıp cebine tıkıştırdı. İhtiyar sırıtarak "İyi fikirdi şu pazı bend." Sorg mehtabın loşluğunda dikilen dev çan kulesine bakınca Voznesenski Katedrali'nin yakınında olduklarını anladı. Uzaklarda bir yer, İsetkent göleti Patyev evinden 100 metre ötede, granit kemerlerin altındaki karanlığı işaret etti. "Tünelin girişi orada, kilitli bir kanalizasyon kapısının ardında," diye anlattı. "Duvarın içindeki küçük bir kuleye açılıyor. Üzerinde kardeşliğin işaretini göreceksin. Onun ötesinde sonunda tuğla bir duvarla kesilen bir geçit var. Duvarın ardında da bodrumdaki depo."
"Sanırım anladım."
"Duvardaki tuğlalar gevşetildi. Ama ne olursa olsun sakın tuğlaları yerinden çıkarmaya kalkma. Biz kurtarma girişimine hazır olana kadar hepsi yerinde kalmalı. Elimizi göstermemeliyiz." Sorga sönük bir gaz lambası, bir kutu kibrit ve ucunda anahtar bulunan demir bir halka uzattı. "Lambaya ihtiyacın olacak, anahtar da demir kapı için." Cebinden saatini çıkarıp baktı, sonra kapağını kapattı. 11'i çeyrek geçiyor. Seni bir saat sonra burada bekleyeceğim. Böylelikle yeterince zamanın olur. Haritadaki ayrıntıları hatırlıyor musun?"
Adam başını evet der gibi salladı.
Yaşlı adam kamçısının ucuyla beygirlerin böğrüne dokundu. "Unutma sakın, bela kokusu alır almaz hemen uzaklaş. Etraftaki kızılların tetikteki parmakları kaşınıyor. En ufak bir tahrikle seni vurmaktan çekinmezler." 74. Kısım Yekaterinburg. Atların toynak sesleri yankılanarak uzaklaşırken Sorg da köprünün altındaki loşluğa karıştı. Kemerin altı karanlık olsa da duvarın ortasındaki paslı ama sağlam kapıyı fark etmekle gecikmedi. Kimsenin izlemediğinden emin olmak için çevresini bir daha kolaçan ettikten sonra anahtarı kilide soktu. Kilit kolayca açılınca zifiri karanlığa adım attı. Kapıyı arkasından kapadı, cebindeki kibritleri bulup gaz lambasını yaktı. Çevresini alan sarı ışıkta bir geçitte bulunduğunu gördü. Ortadaki kanaldan kötü, kükürt kokulu lağım guruldayarak akıyor, kanalın iki tarafındaki yüksek kaldırımları çevreleyen duvarlarda lambanın titrek gölgeleri oynaşıyordu. Ayaklarının arasından tiz sesler çıkararak geçen sıçanı görünce irkildi. Kolunun yeniyle burnunu kapattı, ayağında Markov'dan aldığı kauçuk tabanlı çizmelerle kaldırımdaki su birikintilerine basarak yola koyuldu. Biraz ötede kaldırımdan yükselen paslı bir metal kulecik gördü. Lambasını kaldırınca tuğlaların tepesinde kardeşliğin ters çevrilmiş svastikasını fark etti. Kuleciğin üzerindeki basit mandalı çekince kapı menteşelerinin üzerinde gıcırdayarak döndü. İçeride duvarları beyaz fayansla kaplı kemerli bir tünel uzanıyordu. Uzaktan gelen belli belirsiz mırıltılar duyunca kulak kesildi. Sesler tünelin ucundan geliyor gibiydi. Markov daha ileri gitmemesini söylemişti ama zihni güçlü bir merakın pençesindeydi sanki. Yüreği göğsünü sarsarak lambasını kaldırdı ve tünelin içine süzüldü. Bindiği kamyonet İpatyev evinin avlusunda sert bir frenle durunca kazan beklemeden indi. Muhafızların komutanı Yurovski, tüneyinin açık düğmelerinin arasından fanilası görünerek kapının pervazına dayanmış bir sigara tüttürüyordu.
"Kazan Anastasya Romanov," dedi. "Hemen şimdi sorgulamak istiyorum o kızı."
Adam sigarasını silkelerken "Geç oldu," dedi. "Yarın gel."
"Yakov'dan izin aldım. Hemen getirmezsen sana söyleyecekleri olacaktır."
Yurovski'nin gözleri çakmak çakmak
"Hanginizden daha çok nefret ettiğimi bilemiyorum," dedi. "Romanovlardan mı yoksa senin gibi döneklerden mi?"
"Artık aynı taraftayız. Buna alışmaya çalış. Kızı," dedim, "çabuk ol. Yarın gerçekten sorgulamadan önce onu biraz yumuşatmak niyetindeyim."
"Sırıttı, endişelenme, üzerinde iz bırakmam."
"Annesiyle babası kaygılanacak. Paniğe kapılmalarını istemem. Benim görevim infazı gerçekleştirene kadar fazla heyecanlanmamalarını sağlamak."
"Onlara kıza sadece birkaç bilindik soru soracağımızı söylersin. Fazla büyütmene gerek yok. Tüm çekiciliğini kullan. Bu işleri iyi bilirsin Yurovski."
Adam homurdandı, tüneyini ilikledi ve muhafızlardan birine seslendi.
"Gidip Anastasya Romanov'u getir."
Adam koşarak uzaklaştı. Kazan komutanın peşinden adamın bürosuna girip duvardaki haritanın başında dikildi.
Bizim casusun sesi çıkmıyor ama buralarda bir yerlerde olduğundan eminim. Buranın çevresinde 500 metre çapındaki bölgede kontrol noktalarını arttıracağım.
O senin sorunun, benim değil. Kızı nerede sorgulayacaksın? Kazan parmaklarını çıtlattı.
Bodrum uygundur. Yeterince karanlık ve pis. Korkudan ödünü patlatmak için kusursuz bir ortam.
Temizlettiğim odalardan birini de kullanabilirsin. Ama başına belayı kendin sarıyorsun. Kız oldukça zeki biri Kazan. Öyle kolay korkacaklardan değil.
Bakalım, göreceğiz.
25. ayrımın sonu. Sayfa 327.